Ayrım yedi, Haliç'te yaşayan Simonlar, dün devlet, bugün cemaat. Hanefi Avcı, sayfa 79. Telsiz telefon kullanan fabrikatör tutuklandı. Mersin ili Tarsus ilçesinde fabrika sahibi bir kişi, işi gereği gittiği uzak doğudan bir tanesi evi ve bahçesinde yaklaşık 50 metre çapında bir alanda, diğeri ise fabrikasında ve gerektiğinde şehir içerisinde yaklaşık 2-3 kilometrelik bir alan içinde kullanılabilen iki tane telsiz telefon almış. Birini evinde, diğerini fabrikasında ve gerektiğinde arabasında kullanmaya başlamış. O zamanlar her isteyenin PTT'den hemen telefon almasının mümkün olmadığı, sıraya yazılıp yıllarca bekledikten sonra bir telefonun çıktığı, acil telefon bağlatmak için Ulaştırma Bakanlığından torpil onay beklendiği yıllardı. İhbar üzerine evine ve iş yerine kablosuz telefon alan fabrikatörü telsiz kanununa muhalefetten tutuklamışlardı. Telefonlarına da el konulmuştu. İnceleme bahanesi ile mahkeme bitene kadar telefonları ben alıp iş yerinde ve arabamızda kullanmıştım. Evet, 1980 yılında bugün herkesin evinde bulunan kablosuz telefon kullanmaktan bir fabrikatör tutuklanmıştı. Şimdi ilkokula giden çocuklar, dağdaki çoban bile cep telefonu kullanıyor. Yine 1980 yılı ve öncesinde Mersin'de mali polisin en önemli işlerinden biri, yabancı menşeli sigara satan çocukları yakalamak ve yabancı sigara satışına mani olmak ve ayrıca Kuzey Kıbrıs'a giden ve yanlarında yabancı para bulunduran kişileri yakalamaktı. Araçların hava filtreleri içerisinde motorların muhtelif yerlerinde hep dolar yakalanırdı. O yıllarda dolar veya başka bir yabancı para taşımak suçtu. Kim de yakalanırsa gözaltına alınır, hatta hapse atılabilir, dövize de el konulurdu. Çok eski değil, 1980 yılında, hatta 1983'e kadar Türkiye'de döviz taşımak, kablosuz telefon bulundurmak, yabancı sigara taşımak ve satmak suçtu. Hem de ciddi suçlardandı. O günlerde o kanunlar çok doğru gözüküyordu. Bu kanunları uygulamak için polisler ciddi çalışıyor, savcılar ve mahkemeler mesai sarf ediyordu. Ama bugün bu kanunların ve suç kabul edilen eylemlerin yalnızca bugünün kurallarına göre değil, o günün kurallarına göre de ne kadar saçma suçlar olduğu anlaşılıyor. Evde rahat ve konforlu bir şekilde telefonla konuşmak niye suç olurdu? Dolar taşımanın kime zararı vardı? Sigaranın yerlisiyle yabancısı arasında fark neydi? Bu türden eski saçma yasaklara daha birçok örnek verilebilir. Fakat asıl önemli olan, bugün de bize çok doğru gözüken ama aslında anlamsız ve saçma yasaklarımızın hala olmasıdır. Hem de çok miktarda. Daha da önemlisi, suçlar çok düşünülüp ciddi incelemeler sonunda konan kurallardır. Üzerinde bu kadar çok inceleme yapılarak, hassasiyet gösterilerek oluşturulan bu kurallarda bu kadar hata ve çağ dışılık oluyorsa, diğer günlük hayatı düzenleyen kuralları durup bir düşünmemiz gerekir. Kurallarımızı çağdaş dünya değerleriyle kıyaslamadan, sadece alışkanlık olduğu ya da gelenek haline getirdiğimiz için doğru kabul etmek yanlıştır. Ehliyet yolsuzluğu. 12 Eylül ihtilali olduktan sonra olaylara karışan tüm örgüt mensuplarını veya terör olaylarına karışan bütün tarafları büyük oranda yakalamış, gözaltına almış ve mahkemeye sevk etmiştik. Bunların büyük kısmı tutuklanarak sıkı yönetim mahkemelerinde yargılanıyorlardı. Şehirde genel bir düzen hakim olmuştu. Sıkı yönetimin verdiği havayla da hemen hemen hiç olay olmaz hale gelmişti. Galiba 1983 yılıydı. Terör olayları veya illegal örgüt olayları azalınca başka olaylara bakmaya zamanımız olmuştu. O zamanki istihbarat birimi emniyet müdürüne ehliyetlerde büyük yolsuzluk olduğunu, ehliyet sınavlarına giren trafik polislerinin, karayolcuların ve şoförler cemiyetinin para alarak insanlara ehliyet verdiklerini söylemişler ve yaptıkları çalışmalarda da para alarak ehliyet veren görevlilerle irtibatı olan kişiler bulmuşlardı. Bu kişiye bir elemanlarını yaklaştırıp belli miktar para vererek ehliyet sınavını kazandırma sözü almışlardı. Emniyet müdürü üzerinden bana geldiler. O zaman böyle bir operasyonu ancak terör şubesi ve biz yapacak kapasitedeydik. Ben olayı inceledim. Bizim bildiğimiz kişinin dışında başkaları da vardır. Madem ki böyle bir operasyon yapacağız, onları da ortaya çıkarmalıyız diye düşündüm. Öğrendiğimiz kadarıyla para veren kişilere komisyon üyeleri sınavda soruların cevaplarını gizlice veriyorlardı. terör örgütleri üzerine yaptığımız operasyon ve tahkikatlar nedeniyle epey deneyim kazanmıştık. Bir plan yaptım, ehliyet sınavına girip kazanan kişileri tekrar yeni bir sınava almaya karar verdim. Olay günü ehliyet sınavına giren yaklaşık 40 kişi dağılmayıp birazdan asılacak olan sınav sonuçlarının listesini bekliyorlardı. İnsanların etrafını tutarak kimsenin dışarı çıkmamasını sağladık. Bu insanların hepsine aynı sorularla aynı zaman aralığında aynı salonda aynı şekilde tekrar sınav yaptık. 5-10 dakika önce sınavı geçmiş olan 6 kişiden yanlış hatırlamıyorsam 5 tanesi sorulara hiç cevap verememiş, çok düşük puanlar almışlardı. Bunun üzerine bu kişileri çağırıp ilk sınavda 80-90 puan almanıza rağmen şimdi aynı sorularda 10 puan bile alamıyorsunuz. Anlatın bakalım bunun sebebi nedir diye sorduk. İşlerinden biri istihbaratın ayarladığı kişiydi, o zaten belliydi. Bir kişi polis memuruydu, ona görev nedeniyle galiba bir kolaylık sağlamışlardı. Diğer iki kişi rüşvet veren kişilerdi. Rüşvet verdiklerini itiraf ettiler. Daha sonra bu tahkikatı büyüttük. O tarihlerden 1-2 yıl öncesine kadar biri sınıf arkadaşım, dürüstlük abidesi komiser Şükran Tamer olmak üzere iki dürüst komiserin haricinde şoförler cemiyetinin, emniyet müdürlüğü trafik şubesinin ve karayollarının ehliyet sınavlarında görevli tüm memurlarını rüşvet suçundan dolayı gözaltına aldık. Mahkeme bir kısmını tutukladı, büyük bir kısmı da daha sonra ceza aldı. Ama burada önemli olan şuydu. Yıllardan beri ehliyet komisyonlarının rüşvet alarak ehliyet verdiği söyleniyordu. Bu söylenti Türkiye'de o kadar yaygındı ki durumun varlığına inanılmayan il yoktu. Her sohbette konuşulan bir olaydı ama bunu önlemeye yönelik o güne kadar ciddi hiçbir faaliyette bulunulmamıştı. Belki istihbaratın yaptığı faaliyet önemli bir şeydi ama en azından bizim yaptığımız gibi en basit haliyle sınavdan çıkan kişileri tekrar sınava tabi tutmak suretiyle kimin kopya çekerek veya rüşvet karşılığı sınavı geçtiği ortaya çıkarılabilir ve bu durum önlenebilirdi. Bizim yaptığımız uygulama bile caydırıcı olmuştu. Bu şekilde trafiğin yazılı sınavlarında rüşvet olaylarının ciddi oranda önüne geçildi. Belki direksiyon sınavlarında yine rüşvet alındı ama en azından yazılı sınavlarda para almasının engellendiğini, bunun da önemli olduğunu zannediyorum. Bu bir bakış açısıydı ve olayları önlemede istenirse birçok şeyin yapılabileceğini göstermesi bakımından önemliydi. Yeter ki önemsensin veya o niyetle bir faaliyet gösterilsin. Bu olay örnek olması açısından anlamlıydı. Neden çok basit olan bu yöntem bunca yıl yapılmaz, herkesin bildiği şekilde ehliyetler rüşvetle satılırdı? Altın kaçakçılığı davası. Türkiye'de bir zamanlar çok ciddi ses getirmiş, önce sıkı yönetim mahkemelerinde daha sonra Ankara 4 numaralı Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılamasına devam edilmiş ve bugünün önemli simalarının adının karıştığı altın kaçakçılığı olayının takibatını ilk defa Mersin'de biz yapmıştık. Yaptığımız tahkikata göre bir takım insanlar yurt dışına önemli miktarda mal ihraç ediyor, sanki bu malın parasıymış gibi Türkiye'ye kendi adlarına döviz cinsinden para getiriyorlardı. İhracat bedeli olarak gelen bu paralar banka hesaplarından çekilmeden çekilmiş gibi gösterilerek döviz alım bordrosu imzalanıyor ve yeniden İstanbul'da başka adreslere havale ediliyordu. Bu kişiler sanki bedelini peşin aldıkları mallarını, özellikle de canlı hayvan, Beyrut'a ihraç ediyorlar, ihraç ettikleri hayvanların parası ise sonradan geliyordu. Bu suretle hem ihracatlarını kolaylaştırıyorlar hem de devletten vergi iadesi kur farkı adı altında bir takım fazladan paralar alıyorlardı. Tabii İstanbul'da bu paraları getiren ve götüren insanlar da aynı şeyleri yapıyorlardı. İşte böyle bir faaliyet esnasında Mersin'de canlı hayvan ihracatı yapan bir kişi yurt dışından bu şekilde büyük miktarda para getirmiş. Hayvanlarının karşılığı diye imza atarak döviz alım bordrosu almış ama paraya hiç dokunmaksızın İstanbul'da belli kişilerin adına havale etmiş. Şahıs daha sonra hayvanlarını Beyrut'a göndermiş ama hayvanlarının karşılığı para gelmemiş. Bu ticarete aracılık yapan bir Türk ve etrafındaki insanlar şahsı dolandırmış gözüküyordu. Şahıs uluslararası ticaret hukuku kurallarına göre parasını isteyemiyordu. Çünkü parası daha önce peşin gelmiş gözüküyordu. Bununla birlikte parasını gerçekten almamıştı. Mallarının karşılığı olarak gelen para banka havalesiyle İstanbul'a gönderilmişti. Şahsın ihracatı karşılığı alacağı para Lübnan'dan gelmiyordu ve alacağını peşin almış göründüğünden evrak üzerinde hakkını iddia edemiyordu. Dava açamazdı veya açsa da elinde herhangi bir delil yoktu. Lübnan'daki alıcılar da onun Mersin'deki arkadaşlarının yakınlarıydı. Bu olayın tahkikatının yapılması için bize getirdiler. Biz bu kişiyi alıp dinledik. Kişinin anlattıklarını uzunca bir süre anlamakta ve algılamakta zorluk çektik. Bu apayrı bir sahaydı ve olayı kavramakta zorlanıyorduk. İhracatla ilgili bir olaydı. Kendine ait terminolojisi, özel tabirleri, özel kuralları vardı. Fakat işin içinde bir garipliğin olduğu görülüyordu. Şahsın verdiği bilgiler üzerine kamuoyunda daha sonra adı sıkça duyulan meşhur Nasrullah Ayan'ın kardeşi Abdullah Ayan ve babasını, o zamanlar Güneydoğu İhracatçılar Birliği Başkanı Hadi Doğan'ı ve başka birçok ihracatçı grubunun başkanını gözaltına aldık. Burada şöyle bir manzara gözüküyordu. O dönemde yurt dışında yaşayan Nasrullah Ayan, Lübnanlı Muhammed Şekerci ve benzeri insanlar birlikte Türkiye'den İsviçre'ye gizli altın ticareti, kaçakçılığı yapıyor. Aynı dönemde Türkiye'de altın fiyatları düşük, yurt dışında yüksekti. Türkiye'den kaçırdıkları altınları İsviçre'de yüksek fiyattan satıyor, paraları Türkiye'ye getirip tekrar düşük fiyattan altın alarak yeniden yurt dışına çıkarıyorlardı. Ama bu paraları Türkiye'ye getirirken de yeniden kullanmak, kar elde etmek istiyorlardı. Bu paraları Türkiye'ye sokmak için sanki Türkiye'den ihracat yapan kişilerin ihraç ettikleri malların bedeliymiş gibi ticari tabirle prefinansman döviz havalesi şeklinde Türkiye'ye ihracatçı kişiler adına gönderiyorlardı. Kim ihracat yapacak, hangi firmanın veya şahsın ihtiyacı varsa o kişiler adına havale gönderiyorlardı. İsviçre'den Türkiye'ye istedikleri firma adına istenen iş karşılığı gönderilmiş gibi göstererek havale yapabiliyorlardı. Bu şekilde gelen para gerçek sahiplerine, İstanbul'daki gizli altın ihracatçıları adına hareket ettiği söylenen kişilere, o zamanlar özellikle Berber Yaşar'ın adı çok meşhurdu, onun adamlarına tekrar havale ediliyordu. Bizim gördüğümüz kadarıyla Mersin'e gelmiş gözüken para için bankaya gidiliyor, bankada para çekilmiş gibi imza atılıyor ama para asla çekilmeden tekrar İstanbul'daki belirli adreslere havale ediliyordu. Bu işi yapan dört bankanın genel müdürlerinin bu durum hakkında bilgisi vardı. Sanıkların anlatımlarına ve olayın oluş biçimine göre başka türlü olmasına da zaten imkan yoktu. Bir iddiaya göre dört bankanın genel müdürü, o zamanki ekonomi ve ticaretten sorumlu Devlet Bakanı Turgut Özal'ın zımni müsaadesiyle bu işi yapıyorlardı. Tüm bu işlemlerle ilgili belgeleri bankalardan istedik. Şahıslar bu durumu ifadelerinde anlattılar. Araştırmaya başladık. Başta inanamadığımız bu olaylar bankalarla görüştükçe doğru çıkmaya başladı. Bankalarda paralar çekilmiş gözüküyordu ama çekilen miktardaki para aynı kişi tarafından tekrar İstanbul'daki belli adreslere havale ediliyordu. Aslında çekilme ve yatırılma yoktu, kağıt üzerinde öyle gösteriliyordu. Bu işlemler çok büyük rakamlardan oluşuyordu. En küçüğü birkaç yüz bin dolardı. Milyon dolar civarındaki bir paranın sürekli olarak döndüğünü görüyorduk. Tabii bu olayları belli bir şekilde toparlayıp olayın gerçek boyutunun ne olduğunu anladıktan sonra durum hakkında sıkı yönetim yetkililerine verilmek üzere bir rapor hazırladık. 12 Eylül'den sonra uluslararası ilişkilerde önemli sıkıntılar yaşanıyordu. Demokratik ülkeler askeri yönetimi tanımıyor, ekonomik ve siyasi ilişki geliştirmiyor, yardım yapmıyorlardı. Diğer taraftan ithalat yapabilmek için acil dövize ihtiyaç duyulmaktaydı. Turgut Özal Türkiye'ye döviz gelsin diye bu koşullar altında altın kaçakçılığına dolaylı olarak göz yummuştu. Altın kaçakçıları yurt içinde altını ucuza alıp kaçak yollarla yurt dışına çıkarıyor, orada satıyorlar ve karşılığını döviz olarak Türkiye'ye havale ediyorlardı. Türkiye'den çıkan altının parasını sanki Türkiye'den ihraç edilecek bir malın bedeli prefinansman döviz havalesi olarak çeşitli ihracatçılar adına getirtiyorlar, evrak üzerinde böyle gösteriyorlardı. Bu surette gösterilen paralar üzerinden %10 oranında komisyon alıyorlardı. Yani altıncılar paranın dönüşünü de değerlendirmiş oluyorlardı. İhracatçılar da kazançlıydı. Çünkü onlar da bu paralar geldikten sonra sanki malları peşin satmış gibi o dönemde geçerli olan bütün kambiyo işlemlerini kolaylıkla atlatıyor, paralarını peşin almış gözüktüklerinden mallarını çok rahat ihraç edebiliyorlardı. Ayrıca ihracatın yapıldığı tarih ile paranın geldiği tarih arasındaki kur farkı ne kadar yükselmişse, o zamanlar hatırlanırsa enflasyon döneminde kurlar sürekli artış halindeydi, bu farkla tahsil ediliyordu. Üstelik bir taraftan altın kaçakçılığından gelen para, diğer taraftan malların gerçek karşılığı olarak yurt dışından gelen para kadar ihracat yapmış oluyorlardı. Bu işlem karşılığında devletten vergi iadesi adı altında para alıyorlardı. Çoğu zaman bu rakamlar malın %15-20'sini buluyordu. Ayrıca fatura üzerinde malın fiyatlarını istedikleri gibi yüksek tutuyorlardı. Böylece 100.000 TL değerindeki malı 200.000 TL değerinde göstererek 15-20.000 TL vergi iadesi alacakken 30-40.000 TL vergi iadesi alıyorlardı. Bu işlemlerden herkes kâr ediyor, sadece devlet zarara uğruyordu. Canlı hayvan ihracatçılarıyla ilgili olayı soruştururken aslında başka türlü mal ihraç eden, özellikle sanayi ürünleri ihraç eden firmaların, holdinglerin de benzeri işlemleri yaptıklarını tespit ettik. Yurt dışında farklı kaynaklardan, işçi dövizi gibi buldukları dövizleri kendi ihraç ettikleri malın bedeli olarak göstermekteydiler. O dönemde geçerli olan ihracatta vergi iadesi teşviklerinden yararlanmak için ihraç ettikleri malların ticari fiyatını birkaç kat fazla gösteriyorlardı. Hatta o kadar ileri gitmişlerdi ki anlattıklarına göre sanayi mallarında yüksek vergi iadesi ve yüksek ihracat rakamlarında kademeli vergi iadesi uygulamasından yararlanmak için plastik terlik gibi bazı çok ucuz malların fiyatlarını bile çok yüksek. Örneğin 1 liralık malı 5 lira fiyatlardan gösteriyorlardı. İhtiyaç fazlası terlikleri ucuz fiyattan alıp ihracat işlemlerini gerçekleştirdikten sonra kamyonlara yükleyerek Irak'a götürüp orada boş bir araziye döküyorlardı. Bunun karşılığında devletten yüksek gösterdikleri ihracat bedelleri için çok ciddi miktarda vergi iadesi alıyorlardı. Yani ihraç bedeli olarak 5 lira gösterdikleri 50 kuruşluk terlik için en az 1 lira vergi iadesi alıyorlardı. Böylece bedavadan para kazanıyorlar ama ülkenin milli serveti sokağa atılıyordu. Bu teşvik uygulaması öyle ölçüsüz bir hale gelmişti ki sanayi mamulü ihracatçıları vergi iadesinden aldıkları paraların karşılığı olarak ihracat mallarının değerini 2-3 kat fazla gösterip devletten daha büyük oranda vergi iadesi almaya başlamışlardı. Bu konuda tahkikat yaparken ihracatın teşvik edilmesi adına iyi düşünülmeden, planlanmadan alınmış olan bazı kararların yeni yolsuzluk türlerine davetiye çıkarttığını gördük. Devlet ihracatı teşvik etmek ve büyük ihracat şirketlerini desteklemek için kademeli vergi iadesi sistemini uygulamaya koymuştu. Bu sistemde söz gelimi 1 milyon dolara kadar ihracat yapan şirketlere ihracat miktarlarının %10 oranında, 1.30 milyon dolar ihracat yapana %15 oranında, 30 milyon dolardan fazla ihracat yapana %20 oranında, 300 milyon dolardan fazla ihracat yapana %25 oranında teşvik primi veriliyordu. Namuslu insanlar 1 milyon dolar mal ihraç edip %10 vergi iadesi ile 100 bin dolar vergi iadesi alıyorken, aynı miktar ihracat gerçekleştirip bunu büyük bir holding üzerinden yapmış gösteren orta çaplı başka bir ihracatçı 250 bin dolar teşvik alıyordu. Bunun 50 bin dolarını hiçbir iş yapmayan, sadece üzerinden ihracat yapılmış gözüken büyük holding alıyor, geri kalan 200 bin dolar vergi iadesi de ihracat yapan şirkete kalıyordu. Bu şekilde içte ve dışta dürüst hareket edene karşı haksız rekabet ortamı doğuyordu. Bu durumu gören, usulüne uygun davranan tüccar da usulsüzlük yapmaya mecbur oluyordu. Aksi takdirde fiyat rekabetinde rakibine yeniliyordu. Böylece küçük ihracatçılar tüm ihracatlarını büyük firmalar üzerinden gösterip devletten almaya hak ettiklerinden daha fazlasını kazanıyor, büyük ihracat firmaları ise hiçbir iş yapmaksızın, mal dahi satmaksızın otomatik olarak devletten para alıyorlardı. Devletin dövize ihtiyacı vardı. Askeri yönetim olduğu için dünyadan destek alamıyordu. Turgut Özal devletin döviz sıkıntısına çözüm olarak farklı politikalar uygulamaya koymuş ama bu politikalarda kısa sürede yolsuzluklara davetiye çıkarmaya başlamıştı. Tüm bu süreçlerde öğrendiğim birçok şey beni derinden yaralıyordu. İhracatta teşvik amacıyla iyi hesaplanmadan alınan kararlar yüzünden her şeyi birkaç kuruşluk menfaatleri ölçeğinde gören bazı ihracatçılar tarafından ülke mallarının dünya piyasasında değer ve pazar yitirmesine sebep olunuyordu. Ölçüsüz ve hesapsız verilen bu teşvikler ülkenin zararına dönüşüyordu. Gözaltına aldığımız ihracatçıları zamanın hukukuna göre 3 ay gözaltında tutabiliyorduk. Bu 3 ay içinde onlarla samimiyeti ilerletip bu konudaki sorunları bize anlatırlarsa yukarıya rapor edeceğimizi söyleyince yapılan usulsüzlükleri anlatmaya başlıyorlardı. Onların anlatımına göre devlet ihracatı teşvik için bankalar aracılığıyla düşük faizli ihracat kredisi veriyordu. Bu düşük faizli krediler ihracatçının durumunu avantajlı hale getirirken, kredi almasına rağmen ihracat yapamayanların kredileri üzerinde cezalı olarak normal faiz işletiliyor, ayrıca kambiyo hukukuna göre de başka cezalar alıyorlardı. İhracatı teşvik için verilen ölçüsüz krediler iyi hesaplanamadığı için amaçlananın aksi sonuçlar doğuruyordu. Örneğin Türkiye'nin tüm üretimi 10 birim olan narenciye için 20 birimlik ihracat kredisi verilebiliyordu. Bu ise iç ve dış piyasalarda rekabeti şiddetlendiriyordu. Cezalı hadde düşmemek için 10 birimlik ülke içi üretimi erken almak isteyen tüccarlar önce iç piyasada fiyatları yükseltiyorlar, sonra dış piyasada da malı satmak için fiyatları düşürüyorlardı. Anlatılanlara göre ülkemizdeki tüccarların bu durumunu bilen alıcı ülkeler, özellikle Rusya, her gün bir tüccarla pazarlık yapıyor ve her defasında fiyatları daha da düşürüyorlardı. Rekabet o kadar şiddetlenmişti ki bir önceki yıla göre dış satın fiyatları yarı yarıya inerken yurt içi fiyatlar iki katına çıkabiliyordu. Böylece Türk halkı bir yandan vergileriyle toplanan parasını kaybediyor, diğer yandan da kendisi içeride daha yüksek fiyatla ürün almak zorunda kalıyordu. Rus halkı ise daha düşük fiyata narenciye yiyordu. Bu olay biraz abartılı anlatılsa da gerçeklik payı çoktu. İyi niyetle alınan kararlar incelik ve hassasiyet gösterilmeyince zıddına dönüşüyordu. İşte biz farklı firmaların yaptığı çok sayıda ihracat yolsuzluğunu ve devletten haksız yere para alma olaylarını tespit ettik. Geniş bir yelpaze hakkında bilgi toplamaya başladık. Bu konularda topladığımız bilgiler üzerine raporlarımızı hazırladık. Bu raporlarda kullanılan hileli yöntemleri ve yapılan yolsuzlukları en ince ayrıntısına kadar yazdık. İlgili makamlara gönderdik. Bu iddiaların algılanması ve mahkemelerce kıymetlendirilebilmesi sanıyorum 6 aya yakın sürdü. Daha sonra sıkı yönetim döneminde bunların hepsi altın kaçakçılığı davası olarak Ankara 4 numaralı Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde birleştirildi. Dört bankanın genel müdürü ve Berber Yaşar'ın ve hatta dolaylı olarak Turgut Özal'ın adının geçtiği dava uzunca bir süre devam etti. Daha sonra zannediyorum çıkan af yasaları ile kapandı. Ama böyle büyük bir yolsuzluk olayının nasıl yapıldığını ilk defa bu olayda gördüm. Yıllarca sadece terör faaliyetleriyle uğraşıyorum. Oysa bu olayla ilgilenmeye başladıktan sonra iyi niyetle çıkarılmış kararnamelerin arkasına saklanarak birilerinin büyük vurgunları nasıl gerçekleştirdiğini, ülkeyi nasıl dolandırdığını, devlet imkanlarını nasıl kötü kullandığını gördüm. İlk defa bu olayların çok daha önemli olduğunu, yapılan büyük yolsuzlukların ülkenin sosyal durumu açısından çok daha hayati olduğunu o zaman fark etmiştim. Ve bu şekilde hatalı bir biçimde çıkarılan teşvik kararnamelerinin sistemin içerisindeki insanları kolaylıkla kötü olmaya, yanlış yapmaya, yolsuzluğa ittiğine şahit olmuştum. Açıkçası alınacak en basit kararın bile inanılmaz derecede iyi hesaplanması, bir tek kelimeden bile bütün piyasanın etkilenebileceğine dikkat edilmesi gerektiğini fark etmiştim. Devlet makul karar alamaz mıydı? Ekonominin kuralları gereği eğer alınan kararlar makul ise bu kararları birilerinin kötü kullanmaması için diğer devlet kurumları, polis, savcılar, maliye, hazine, denetim elemanları tedbir almaları için uyarılamaz mıydı? 1.000 lira için bazı insanların hayatlarının karartıldığı bir yerde birilerinin milyonları çalmasına neden müsaade edilirdi? 5 lira değerindeki bir malın çalınmaması veya çalanı yakalaması için polis görevlendirilir ama milyonları çalanlar için hiçbir işlem yapılmaz. Kaçakçılık kültürü atadan gelir. Mersin'deki siyasi sorgu ve operasyon biriminin amiri olduğum dönemde bana bağlı olarak çalışacak şekilde başında bir komiser yardımcısı ve 4 memurdan oluşan 4 ayrı sorgu ve operasyon timi kurmuştum. Her tim belli örgütleri sorgulayacaktı. Tam benim istediğim, en iyi yapacağım işti. Daha önce de sorgu operasyonuna bakıyordum ama sorgulama ve nezaret için doğru dürüst bir yer yoktu. Gözaltı süresi kısaydı, örgütler sokakta aktifti. Onlarla fiili mücadele sürdürmek, devriye gezmek ve olayları önlemeye çalışmaktan sorgu ve operasyona yeterli zamanım olmuyordu. İhtilal olunca sıkı yönetim ilan edildi. Başka uygun yer olmayınca sorgulamalar için kapalı spor salonunu vermişlerdi. Kaçakçılık olayları ihtilal öncesinde yoğundu. Mersin'in uzun bir deniz kıyısının olması, çok yakın mesafede Kıbrıs'ın bulunması, Kıbrıs'a günlük ve Suriye'ye ara sıra gemi seferlerinin bulunması gibi nedenlerle Mersin bölgesinde kaçakçılık faaliyetleri yoğundu. İdeolojik örgütlerin eylemlerini takip eden askeri birimler, Tarsus'ta sahil istikametinden gelen orman içi yoldan ülkeye kaçak olarak sokulmuş iki tır dolusu oyun kağıdı yakalamışlardı. O günlerde oyun kağıdı çok rağbet edilen bir kaçakçılık malzemesiydi. Tahkikatı derinleştirmek maksadıyla Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman illeri sıkı yönetim komutanlığı bölgesinde kaçakçılık yapan kişileri sorgulamak üzere asker ve polislerden oluşan bir tim kurulmuştu. Bu time benden de adam istediklerinde en iyi elemanım sayılan Komiser Adem'i gönderdim. Bu tim Mersin bölgesinde yakalanan kaçak mallarla da irtibatı olan Mehmet Taner isminde Gaziantep'li birini yakalamış ama şahsı konuşturamamaktaydı. Tim elemanları başlarında yüzbaşı olduğu halde gelip bu şahsın sorgulanması konusunda benden yardım istediler. Bir gün bu timin sorgu yaptığı askeri birliğin içindeki yerlerine gittim. Mehmet Taner'i sorgulamaya başladık. Bir ara tamam her şeyi anlatacağım dedi. Biz de en başından ilk kaçakçılık faaliyetinden başla deyince Mehmet Taner bu işin başlangıcı yok. Benim atalarım kervancıymış. Yemen'den, Şam'dan, Arabistan'dan kervan yükleyip İstanbul'a götürür. Oradan da ters istikamette ne para ederse onu taşırlarmış. Zamanla sınırlar değişmiş, deve kervanlarının yerini tırlar almış. Ama onlar yine aynı işi yapmışlar. İçeride aranan ve pahalı olan dışarıda ucuz ne varsa onu getirip satıyorlarmış. Anladım ki bir anda kaçakçı olunmuyordu. Aslında bu sürekliliği olan her suç için geçerliydi ama kaçakçılık için daha da geçerliydi. Kanunsuz ticarette karşılıklı olarak taraflar bizzat birbirlerini tanıması zorunludur. Hileli alınan bir malı veya bedeli ödenmiş ama teslim edilmemiş bir kaçak eşyayı mahkemede icra yoluyla istenemeyeceğine göre bu işin bu piyasada uzun süredir bulunan birbirini tanıyan insanlar arasında olması gerekiyordu. İşin doğası bunu gerektiriyordu. Hele uluslararası kaçakçılık çok daha fazla karşılıklı itimat istiyordu. Antepli olduğum için büyük kaçakçıları ismen tanırdım ama Mehmet Taner bana hiç tanıdık gelmiyordu. Bir ara senin adın şanın nedir, sana ne derler diye sordum. Şahıs tabii efendim, yiğit lakabı anılır. Bana Cello Mehmet derler, ben soyadımı değiştirdim dedi. Sorgulanan Mehmet Taner'e büyük kaçakçı deniyordu. Sıkı yönetim öncesi bir defasında Gaziantep'te kendisine ait iki tır dolusu silah yakalanmıştı. Son olayda ise bir tır dolusu oyun kağıdı yakalanmıştı. Yani uluslararası kaçakçılık yapıyordu. Şahıs bu ismi söyleyince sorguyu durdurdum. O anda sorguda bulunanlara işaret ettim. Şahsın gözü bağlı olduğundan bizi görmüyordu. Hemen dışarı çıktık ve yan odada toplandık. Onlara siz kiminle konuştuğunuzu bilmiyorsunuz. Bu adam sizin benim sorgulayacağım biri değil. Bu adam Antep bölgesinin en ünlü kaçakçısı. Çok geniş bir ailenin üyesi. Ailede herkes yılların büyük kaçakçıları. Bu adamın ve ailesinin kaçakçılık faaliyetlerini bilen birilerini bulmalısınız. Bu adam bizim için birkaç numara büyük. Siz daha kiminle konuştuğunuzu bile bilmiyorsunuz. Bu sıradan bir kişi değil dedim. Ama daha sonra baktım ki Mehmet Taner'in yaptığı ve birçoğu geçmiş zamanlarda gerçekleştirilmiş kaçakçılık eylemleriyle ilgili ifadesi alınmıştı. Bu ifadelere dayanılarak çeşitli araştırmalar yapıldıysa da ciddi bir sonuç elde edilemedi. Mehmet Taner ile biraz konuştuktan sonra ayrıldım. Bu olaydan birkaç gün sonra bir sabah erkenden babam eve geldi. Hiç beklediğim bir durum değildi. Köydeki işleri dolayısıyla ancak yılda bir iki defa evime gelebilen babamın ne zaman geleceğini çok önceden bilirdim. Bu ani gelişin sebebi bir iki dakika içinde belli oldu. Mehmet Taner'in yakınları babamı bulmuşlar ve araya hatırlı kişileri koyarak ısrar etmişler. Adamcağız bakmış rahat yok, mecburen onlarla birlikte Mersin'e yanıma gelmiş. İlla git oğlunla konuş. Bizim adamın soruşturmasını o yapıyormuş. Veya o soruşturma üzerinde etkin imiş. Bize yardım etsin, kendisine ne istiyorsa veririz demişler. Benim soruşturma ile alakam konusunda epey şeyler anlatmışlar. Benim istersem onu kurtarabileceğimi söylemişler. Aslında babam benim böyle bir şey yapmayacağımı bilmesine ve bunu onlara söylemesine rağmen fazla ısrar üzerine geldiğini söyledi. Bu işle ilgimin olmadığını söyleyerek onu gönderdim. Onca örgüt mensubu ağır suçlular hakkında tahkikat yapmıştım. Hiçbirinde kimse benim kim olduğumu, ailemi tespit edememişti. Ama büyük kaçakçılarda durum farklıymış. Sıkı yönetim karargahında özel bir bölmede tutulan ve hiç kimseyle görüştürülmeyen, benim kim olduğumu bilmeyen bu kişi için bir defa sorguya katıldığımı çok az insan bilmesine rağmen kimliğim tespit edilmiş, ailem bulunmuş ve torpil olsun diye babam Mersin'e kadar getirilmişti. Parası olan, sistemi bilen, devletin içinde adamı bulunan kişiler her yere ulaşabiliyordu. Devlet içinde kaçakçıların neler yapabileceğini görmüştüm.
7. ayrımın sonu. Sayfa 93.